Türkiye Penceresi'nden. Merhaba sevgili dinleyenler, Türkiye Penceresi'nden programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, ben Tülin Bilen, program yapımcıları Arzu Yaman ve Murat Baran. Danışmanımız Ömer Özkızılcık ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Ali Serin iletiyor. Görüşleriniz ve sorularınız için bize @canacun Twitter adresinden ulaşabilirsiniz. Sevgili dinleyenler, stüdyomuzda daimi konuğumuz araştırmacı Can Acun var. Hoş geldiniz efendim.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün programımızda Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yapmış olduğu saldırıyı konuşacağız. Amerika, İngiltere ve Fransa Suriye'ye askeri müdahalede bulundu 14 Nisan sabaha doğru. Şimdi nasıl bir tablo var önümüzde? Buradan başlayalım isterseniz.
Genel bir tabii uzun bir süredir aslında bunu konuşuyorduk. Yani bir şekilde özellikle Doğu Guta'da yaşanan kimyasal silah saldırısından sonra meseleye dair ciddi bir uluslararası kamuoyu oluşmuştu. Tepkiler yükseldi. Tabii Batı bloku da başta ABD olmak üzere Fransa ve İngiltere ile birlikte oluşturduğu koalisyonla aslında benim gördüğüm uzun bir süredir rejime yönelik bir hamle yapma açısından fırsat kolluyorlardı. Özellikle aslında rejim üzerinden Rusya ve İran'ın nüfuz alanı burada hedefleniyordu. Çünkü Suriye'de denklemde ABD'nin de Fransa ve İngiltere ile birlikte adım adım dışarıya doğru itilmeye başladığını görmüştük. Özellikle de Astana süreci, bir yandan Rusya'nın ve İran'ın rejimi nüfus alanının artması, DAEŞ'in elimine edildiği bir denklemdi. Diğer yandan Türkiye'nin Afrin Harekatı ile birlikte daha fazla önemli bir oyun kurucu aktör haline gelmesi Amerika'yı rahatsız etmeye başlamıştı. Amerika ise PKK ile kurduğu angajmanla sadece ülkenin kuzeyinde nüfus oluşturmayı başarmıştı. Fransa ve İngiltere önemli aktörler değildi. Tabii bu bağlamda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemde politikasına baktığımızda ki buna İngiltere'yi de eklemek lazım. Bir Anglo-Sakson blok oluşturdular. Rusya'nın bölgedeki nüfus alanını ciddi anlamda daraltmaya karar vermişler. Bu anlamda da işte İran'la birlikte, Esed rejimiyle birlikte oluşturulan bu koalisyon rejim üzerinden hedef alındı. Tabii temel soru şuydu aslında. Evet, bir askeri harekat geleceklerinde sonunda ama bunun kapsamı ne olacaktı? Rejimi devirmeye yönelik bir hamle mi olacaktı? Rejimle birlikte İran ve Rusya'yı da mı içerisine dahil edecekti? Yoksa bir makyaj, bir cezalandırmaya yönelik rejimi, makyaj bir harekata mı dönüşecekti? Bu konuda Amerika'nın içerisinde de tartışmalar vardı. Özellikle Trump'ın yaptığı açıklamalardan kapsamlı bir harekat istediğini biliyorduk. Yine yanında ki yeni kabine üyeleri işte Bolton gibi ulusal güvenlik danışmanı ve yine Pompeo gibi yeni dışişleri bakanının da kapsamlı bir harekatı, özellikle İran'ın ve onun vekil unsurlarının, Şii milislerin, Hizbullah gibi aktörlerin de hedef alınması tercih ediliyordu. Ama bir yandan da Amerikan ordusu, Pentagon ve CENTCOM'un oluşturduğu aktörler ve Savunma Bakanı Mattis ise kapsamlı bir harekatın Rusya'yla ve İran'ı da içine kapsayacak şekilde bir eskalasyona neden olacağı, bir çatışmaya neden olabileceği ihtimalinden dolayı daha dar kapsamlı bir harekattan yana tavır aldıklarını biliyorduk. İçeride bir Amerika'da güç mücadelesi oldu ve nihayetinde Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece harekat başladı. Harekatın takip ettiğimiz kadarıyla ve sonuçlarına göre değerlendirdiğimizde dar kapsamlı sadece bir makyaj operasyonu olduğunu, Esed rejiminin kimyasal silah üretim testleri, komuta kontrol merkezleri, depolama merkezleri ve Amerika'nın açıklamalarının dışındaki Amerika Pentagon'da böyle bir sunum yaptı. Sahada yine bazı havalimanları ve bazı bir iki tane Şii milislerin karargahının hedef alındığı anlaşılıyor. Burada Doğu Akdeniz'de bulunan işte destroyerlerden ve denizaltılardan atılan kruz, güdümlü füzeler, Tomahawk'lar ve Fransız tipi füzeler. Yine Kıbrıs'ta, Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssünden kalkan Fransız ve İngiliz uçakları ve Katar'dan kalkan Amerikan hava kuvvetlerine bağlı uçaklar bu harekata katıldı. Çok 1,5 saat kadar süren dar kapsamlı bir harekat düzenlediler. Rejimin hava savunma sistemleri bu füzeleri yanıt vermeye çalıştı. Onları düşürmeye çalıştı. Yine Rusların ise bir şekilde savunma sistemlerini çalıştırmadıklarını ve bekle gör politikası izlediklerini gördük. Hı hı. Bu da bize şunu gösteriyor. Özellikle Amerikan ordusu ile Rus ordusu arasında bir kanalın oluştu ve bir şekilde Rusların da bu harekata yönelik cebren de olsa ikna edildiğini görüyoruz. Hı hı. Evet, Ruslar için sonuçta prestij kaybı. Hı hı. Kendi müttefikleri Suriye'de doğrudan bir koalisyon tarafından asker olarak hedef alındı ve Ruslar buna askeri yanıt veremedi. Böyle bir vaka var.
Evet.
Buradan Rusya'ya bir zafer hikayesi de üretmek hiçbir şekilde mümkün değil. Ama kapsamın çok daha geniş olma ihtimali varken çok dar bir şekilde bu harekatın gerçekleşmiş olması, sahadaki askeri dengeleri değiştirmeyecek ölçekte olması Rusya adına bir başarıydı. Sonuçta bir kimyasal silah kullanımı vardı. Hı hı. Burada meşru bir hedef haline geldi rejim ama buna rağmen Batı bloku dar kapsamlı bir harekat yapmayı tercih etti.
Yani Suriye'ye ortak saldırı aslında Esad rejimine bir mesaj verme amacıyla yapıldı. Peki Esad mesajı aldı mı?
Buradaki yani bu mesajı. Sadece Esad'e yönelik bir mesaj değildi bence. Rusya ve İran'a yönelik de bir mesajdı aynı zamanda. Esad'ın tabii mesaj alma gibi bir kaygısı yok. Nihayetinde dönüp geriye baktığımızda Suriye devrimin başından beri daha ilk aylarından itibaren şiddet kullanmaya başladığını, ardından da kimyasal silahları sıklıkla kullandığını gördük. Şu ana kadar doğrulanmış, kayıtlara geçmiş 220 tane en az kimyasal saldırısı var rejimin. Mümkün mertebe fırsatını bulduğu zaman yine yapabilir mi? Yapabilir. Çok rasyonel bir rejimden de bahsetmiyoruz.
Ama sanırım evet. Kimyasal silah üretiminde yıllar yani geriye gitti söyleniyor bu saldırının ardından. Tekrar kimyasal saldırı düzenleme ihtimali var mıdır sizce?
Yani bu Amerikan iddiası. Daha önce de Doğu Guta'da yine 2013 yılında gerçekleşen kimyasal silah saldırısından sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 21-11 sayılı karar alınmıştı. Burada rejimin tüm kimyasal silah altyapısı, üretim kapasitesi ve elindeki depoda bulunan kimyasal silahların imhası kararlaştırılmıştı ve o dönemde bir süreç işletildi ve tamamen imha edildi, iddia edilmişti. Ama şimdi rejimin ondan sonra da gerek klor gazı, gerekse sarin gazı gibi sinir gazları vesaire gibi kimyasal silahları kullandığını gördük. Tabii şimdi kimyasal silahların çeşitli türevleri var. Çok komplike bir teknolojiye ve altyapıya ihtiyacı olan şey sarin gazı üretmek gibi ve bunu depolayıp füzelere entegre etmek gibi ihtiyacınız olan teknoloji varken klor gibi çok daha basit bir şekilde kullanabileceğiniz kimyasal silahlar da var. Rejim en azından klor tarzı kimyasal silahları çok rahat bir şekilde kullanabilir. Ayrıca ben rejimin tüm kimyasal silah üretim kapasitesi ve elindeki stokların yok edildiğini zannetmiyorum bu saldırılarla. Ki eğer bu kimyasal silahlar doğrudan depolardaki hedef alınsaydı çevreye de onların yayılması söz konusu olabilirdi.
Evet,
dolayısıyla yine aslında bir makyaj harekat var. Hı-hı. Burada bir güç gösterisi var. Amerika, Rusya ve İngiltere Suriye'de ben de varım. Hı-hı. Bana rağmen burayı şekillendirmeyi düşünüyorsanız bunda yanılıyorsunuz dedi. Rejimin hiçbir şekilde meşru bir aktör olarak kabul edilmemesi açısından bir tescil söz konusuydu ve Rusya ve İran'a da önemli bir mesaj verildi. Artık burada nüfus alanı konusunda biz ağırlığımızı gittikçe artıracağız. Tabii bu bir kereye yönelik bir hamle miydi askeri açıdan? Evet, belki şu anda yeni bir askeri harekat beklenmiyor. Ama dolaylı yönden Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri faaliyetleri Suriye içerisinde devam ediyor şimdi. PKK'ya ve Suriye Demokratik Güçleri'nin içerisindeki Arap unsurları destekleyerek Deir ez-Zor'dan Fırat'ın doğusundaki tüm bölgeleri almaya çalışıyor. Ülkenin önemli enerji kaynakları var. Burada rejim güçleriyle yine Rus paralı askerlerle ve Şii milislerle çatışmalar yaşanıyor. Zaman zaman ABD'nin bu bölgeleri bombaladığını biliyoruz. Bir yandan da Afrin Harekatı sonrası Türkiye ile Membiç üzerinde karşı karşıya gelmiş durumda. Sahada ciddi kompleks bir güç mücadelesi var. Taraflar sıklıkla manevra yaparak birbirine karşı pozisyonlarını güçlendirmeye çalışıyorlar. İsrail zaman zaman içeriye girerek askeri harekatlar düzenliyor. İşte kapsamlı olmadığını ifade ettiğimiz bu son askeri harekat öncesinde İsrail'e bağlı uçaklar Lübnan üzerinden T4 havalimanını vurmuşlardı. Burası İran'ın drone üssü olarak kullanılan bir bölge. İsrail'in ciddi çekinceleri var. Özellikle İran'ın devrim muhafızlarının ve Şii milislerin güçlenmesi ki Tahran'dan işte Golan'ına kadar İsrail'in elinde bulundurduğu, işgal ettiği bölgeye kadar İran bir lojistik hat kurmuş durumda. İsrail'e olan baskısını artırıyor. İsrail buna yanıt vermeye çalışıyor. Böyle kompleks bir dinamik var ve bu harekatla birlikte Amerika, Rusya ve İngiltere de Suriye'de önemli bir aktör olacaklarını burada nüfus mücadelesine, güç mücadelesine devam edeceklerini göstermiş oldular.
Esed rejiminin daha önce de kimyasal silah kullandığından bahsettiniz. Konvansiyonel silahları zaten evet. kullandılar. Peki neden Amerika son kimyasal saldırıdan sonra askeri saldırıda bulundu?
Yani bunun birkaç sebebi var. Bir, uluslararası hukuk ve kamuoyu açısından ciddi bir meşru zemin sağlıyor. Batı blokunu yanına çekebiliyor. İngiltere, Fransa gibi ülkelerle ortak hareket edebildi ve Rusya da ahlaki açıdan zayıf bir pozisyonda olduğu için yeteri kadar müttefiğini savunamamak durumunda kaldı. Bir fırsat adeta oluşturdu ve bunu kullanarak güç mücadelesinde el açtılar ve pozisyon gösterdiler. Tabii Amerikan iç siyasetiyle ilgili yönleri vardı. Şimdi Trump her fırsatta kendisini Obama'dan daha güçlü bir başkan gibi lanse etmeye çalışıyor. Obama'nın yapamadığı ne varsa onu yapmaya, hatta yaptığı ne varsa tam tersini yapmaya çalışıyor. Bu bağlamda da Obama daha önce işte 2013'teki Guta'daki kimyasal saldırıdan önce de kırmızı çizgi ilan etmişti. Kimyasal silah kullanımı sonrasında rejimi hedef alacağını askeri olarak ilan etmişti. Buna rağmen bunu gerçekleştiremedi ve bir şekilde Suriye'deki katliamların faturası hep kamuoyuları tarafından Obama'ya kesildi. Zayıf bir lider olarak konumlandı. Trump iktidara geldikten hemen sonra Han Şeyhun'da İdlib'de bir kimyasal silah saldırısı oldu. Buna o dönemde yine yanıt verdi. Akdeniz'den, Doğu Akdeniz'den, destroyerlerden atılan işte 59 tane Tomahawk'la Şeyrat hava üssü vurulmuştu. Şimdi bir fırsat daha Trump yakaladı ki Trump Amerika iç kamuoyunda ciddi baskı altında. Bir yandan işte bu Rusya ile olan ilişkileri üzerinden soruşturuluyor. Hı hı. Son yine özel yaşantısıyla alakalı skandallar üzerinden zor durumda. İçeride de güçlü bir lider olmak, bunu göstermek, icabında kamuoyunu farklı yöne çekebilmek amaçlı bunları kullanıyor. Diğer bir mesele ise Amerika'da oluşan yeni güç dinamiklerinin özellikle İran ve Şii yayılmacılığından, milislerden tehdit algısı. Bu bağlamda özellikle işte Siyonist lobiler, İsrail lobisi, Trump'ın etrafında oluşan yeni Bolton gibi, Pompeo gibi isimlerin İran fobik tutumları, Rus fobik tutumları daha böyle bir fırsat yakalamışken bunu kullanıp Suriye'de en azından Rusya'nın İran nüfuz alanına bir darbe vurma ihtiyaçlarıydı. Bu yönde harekete geçtiler diye düşünüyorum.
Rusya'nın bu saldırıyı seyrettiğini söylediniz. Peki bu saldırının ardından Rusya ile Suriye arasındaki ilişkiler ne şekilde şekillenecek?
Yani temelde Rusya tabii Amerika'nın daha önce boşalttığı alanı fırsata çevirerek kendi adına nüfus alanı genişletecek hamleler yaptı. Rejimi devrim başından beri destekledi ama özellikle Amerika'nın alan açmasıyla da 2015 Eylül ayında savaşa doğrudan müdahil oldu. Amerika aslında o dönemde şöyle bir şey düşünüyordu. Rusya'nın oyuna girmesi, sahada daha etkili bir aktör olması İran'ı kısmen dengeleyebilir ve İran'ın Suriye'yi tamamen kontrol etmesini engelleyecek bir etki yaratabilirdi. Bu bağlamda da Rusya'ya alan açtılar. Ama şimdi ise tam tersi Rusya Amerika tarafından ve batılı ülkeler tarafından özellikle de İngiltere tarafından hedef alınır bir konumda. Dolayısıyla Rusya bu anlamda zor bir döneme açıkçası giriyor. Rusya sadece askeri açıdan hedef alınmıyor. Rus ekonomisi de hedef alınıyor. Bu askeri harekat öncesinde yaptırım kararı alındı. İşte bu İngiltere'de yaşanan casus krizi, onun zehirlenmesi üzerinden Rusya'ya önce diplomatik bir baskı yapıldı. Ardından ekonomik yaptırım kararları alındı. Harekatın başlamasıyla da birlikte Rus borsası bir günde %13 değer kaybettiğini gördük. Ruble ciddi devalü olmaya başladı. Rusya'ya şimdi Amerika yeni yaptırım kararları da almaya çalışıyor. Bir şekilde AB'yi de bu sürecin parçası haline getirmek istiyor. İngiltere de burada tabii baş çeken ülkelerden bir tanesi. Rusya sıkıştırılmaya çalışılıyor. Rusya ise evet Esed rejimiyle, İran'la, kısmen Türkiye gibi ülkelerle işbirliği içerisinde Orta Doğu'daki nüfusunu artırmak istiyor. Ukrayna'da hamleler yapıyor. Karadeniz'deki ağırlığını güçlendirip NATO'yu dengelemek istiyor. Enerji kartını her zaman bir imkan olarak değerlendirme çabasında. Ama nihayetinde iş şu noktaya geldiğinde yani Rusya en sonunda Esed rejimi için bir savaşa girer mi Amerika ile? Bunun olmayacağını gördük. Veya İran için savaşa girer mi? Bunun yine olmayacağını gördük. Rusya kendi çıkarı için İran ve Esed rejimiyle olan ittifakına devam ettiriyor. Yeri geldiği zaman diğer ülkelerin, üçüncü ülkelerin mesela İsrail'in sıklıkla Suriye içinde yaptığı askeri harekatlarda olduğu gibi ikili farklı anlaşmalar yaparak bunu dengelemek de istiyor. Hatta Türkiye ile yürüttüğü Astana süreci bir bağlamda da İran'ın ülkedeki gücünü Türkiye üzerinden dengeleme çabası olarak da görülüyor. Dolayısıyla eğer iş son kertede rejimin çok kapsamlı şekilde büyük bir koalisyon tarafından askeri olarak hedef alınması veya İran'ın hedef alınması durumda Rusya'nın arka plandan belki dolaylı yönden askeri destek verebileceği ama doğrudan bu koalisyonun karşısında kesinlikle durmayacağını ve askeri olarak da duramayacağını. Yani şu anda güç dengeleri açısından da baktığımızda konvansiyonel anlamda nükleer silahları bir kenara bıraktığımızda Rusya'nın askeri gücünün Amerika, İngiltere gibi ülkelerin oluşturduğu koalisyonu dengelemekten çok uzak olduğunu görüyoruz. Suriye sattığında da işte S-400 savunma sistemi sadece Laskede konuşlu ve çevresindeki belli bir bölgeyi savunabilir konumda. Rusya'nın toplamdaki işte deniz kuvvetlerinde, hava gücünü de değerlendirdiğimizde Amerika'ya karşı bir denge üretebilmesi hiçbir şekilde mümkün gözükmüyor.
Askeri kapasitelerden bahsediyordunuz. Ben de onu soracaktım. Suriye'deki aktörlerin askeri kapasiteleri hangisidir ve hangi ülke daha avantajlı durumda askeri açıdan?
Yani şöyle tabii bir yandan Esed rejimi var. Esed rejimi tabii 7 yıldır, 8 yıldır bir savaşın içerisine sürüklenmiş durumda. Ülkenin altyapısı neredeyse yok oldu. Enerji kaynaklarını, su kaynaklarını, tarım alanlarını kaybetti. Ekonomik olarak dışa tamamen bağımlı. Askeri olarak da İran ve Rusya'nın desteğine bağımlı bir yapı. Düzenli ordusunun çoğunu kaybetmiş durumda ve ülkede aslında birbirinden kopuk bazı generallerin savaş lordlarına döndüğü bir yapı neredeyse var. İran'ın ordu üzerinde, Rusya'nın ordu üzerinde farklı etkinlikleri var ve dağınık halde on binlerce Şii milis ve Şebiha denilen yerleşik savunma güçleri. Hava kuvvetlerinin çoğunu hemen hemen neredeyse tamamını kaybetmiş bir rejim var. Hava savunma sistemi olarak Rusya tarafından zaman zaman güçlendiriliyor ama bunun da işte İsrail'in geçenlerde bir F-16'sını düşürme kapasitesi olduğunu gösterdi ama çoğu saldırıya da yanıt veremiyor. Yine son Amerika'nın düzenlediği harekata da bir yanıt savunma sistemlerinin gerçek anlamda veremediğini gördük. Kara kuvvetleri de çok ciddi anlamda tank ve zırhlı araçlarını çoğunlukla kaybetmiş durumda. Bunun ötesinde tabii bölge ve küresel aktörlere baktığımızda İran'ın belli bir askeri kapasitesi olduğunu görüyoruz. Devrim muhafızlarının belli bir etkinliği var. Bazı havalimanlarında üstlerinde İran'ın etkisi var. İşte T-4'da bir drone üssü İran'ın söz konusu ama bunlar da zaman zaman İsrail tarafından veya dolaylı yönden Amerika tarafından hedef alınıyor. İran'ın asıl gücü vekil unsurları ve Şii milislerden oluşturduğu yapılar üzerinden teşkil edilmiş durumda. Asimetrik bir gücü var. Bunun ötesinde Amerika Birleşik Devletleri PKK bölgesinde yaklaşık 13 tane askeri üssü var. 2 tane küçük havalimanı kurmuş durumda. Bu üsler ama tabii konvansiyonel uzun süre inşa edilmiş üslerden ziyade belli bir döneme hizmet edecek şekilde dizayn edilmiş küçük çaplı üsler. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2000 civarında düzenli ordu mensubu. Yaklaşık 3000-3500 civarında da bu özel paralı şirket çalışanları yine maaşla çalıştırdığı yerel Suriyelilerden oluşan veya PKK'lılardan oluşan bir angajman. PKK'nın 40 binine yakın bir askeri gücü var Arap unsurlarla birlikte Amerika'nın kontrolünde. Bir yandan tabii Türkiye şu anda Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde de, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde de tamamen asker açıdan kontrol ediyor. Buralarda çeşitli askeri üsleri var. Özel kuvvet mensupları söz konusu, düzenli birlikleri, kara birlikleri var. İdlib'de ise şu anda 8 tane, 9 tane kontrol noktası oluşturdu ve İdlib'in tüm doğu ve güney bölgelerinde kontrol noktaları oluşurdu. En son kuzeybatısında da bir noktası var. Ve Türkiye'ye müzahir tabii muhalifler söz konusu. Milli ordu teşkil edildi. Bunun alt bileşenleri var. Bir yandan da Rusya. Rusya'nın Laskiye'de bir hava üssü, Himeym üssü var. Yine Tartus'ta deniz üssü var. Burada Rusya'nın özellikle S-400 hava savunma sistemleri üzerinden Suriye hava sahasını kontrol etme çabası içerisinde olduğunu görüyoruz ama bu Türkiye gibi ülkelere bir caydırıcılık oluşursa da Amerika'yı pek durdurmakta başarılı değil. Rusya'nın yine 5-6 bine yakın bir kara gücü var. Bunlar çeşitli bölgelere dağılmış durumda. Kontrol noktaları var. Yine Rusya'ya bağlı Wagner şirketi gibi paralı askerlerin olduğunu görüyoruz. Bunlar da sıcak cephelerde çatışma hatlarına doğrudan katılıyorlar. İşte Deir ez-Zor'daki yaşanan bir çatışmada Amerikan hedefi oldular ve çok sayıda kayıp verdiler. Yine İngiliz ve Fransız özel kuvvetlerinin de çok az sayıda Suriye içerisinde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla birçok aktörün olduğu bölgesel ve küresel güçlerin birbiriyle doğrudan veya vekil unsurlarıyla güç mücadelesine girdikleri çok karmaşık, çetrefilli bir fotoğraf var karşımızda.
Suriye'ye düzenlenen askeri müdahalenin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan çeşitli açıklamalar geldi. Bunlardan birisi de bu askeri müdahalenin Rusya ve Türkiye'nin arasını açtığı yönündeydi. Amerika, İngiltere ve Fransa'nın askeri müdahalesi Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri nasıl etkiledi?
Tabii Macron açıklaması öncelikle çok talihsiz bir açıklama. Evet. Kendisi toy bir siyasetçi ve uluslararası ilişkilerde neyi ne zaman söyleyeceğini çok beceremeyen bir aktör. Bu bağlamda da Türkiye çok net yanıt verdi ve bir defa şunu söylediler öncelikle. Macron daha birkaç gün öncesinde Türkiye'de İstanbul'da gerçekleştirilen üçlü zirveye katılma talebinde bulunmuş ama bu ülkeler tarafından reddedilmiş bir isim. Temelde Fransa Suriye'de yeniden aktör haline gelmek istiyor. Ama ne askeri ne siyasi kapasitesi buna el vermediği için Amerika'nın gölgesinde bir şeyler yapma arayışında. Ve tabii şu var, yani Macron söyledi, doğru bir şey vardı. Harekatın amaçlarından biri veya harekatın daha gerisine baktığımızda Amerika'nın oluşturduğu yeni koalisyon amaçlarından birisi Türkiye'yi Rusya ve İran'ın yanından kendi yanlarına çekmek. Ama Türkiye de şunu söylüyor. Evet, ben Rusya ve İran'ı ideolojik olarak çok sevdiğim için onlarla birlikte hareket etmiyorum. Ben savaşın başında, devrim başından itibaren Suriye muhalefetini destekledim. Rejimin devrilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu rejimin bir gelecek vaat etmediğini biliyorum. Ülkedeki katliamlardan sorumlu olduğunu da biliyorum. Ama siz beni yalnız bıraktınız. Muhalefeti benle birlikte destekleyeceğiniz, tam tersine Rusya'ya alan açtınız, Esed rejimini ayakta tutacak hamleler yaptınız ve ben de yeni gerçekliğe uygun bir şekilde kendi çıkarımı maksimize edecek hem de Suriye muhalefetin kazanmalarını koruyacak Aslan'a sürecini hayata geçirdim. Siz samimiyseniz, yani rejimi devirmeye kararlıysanız, buyurun ben bunu alan açarım. Böyle bir kararlılık gösterirseniz, somut adamı atarsanız yanınızda da yer alırım. Ha yok, siz sadece kendi nüfuz ve etkinlik alanınızı genişletecek şekilde Suriye'de makyaj operasyonlara ve harekatlara girişecekseniz, kusura bakmayın, ben Aslan'a sürecini Rusya ile İran'a devam ettireceğim dedi. Bu bağlamda da Esed rejiminin kimyasal silah kullanması için masından dolayı askeri olarak cezalandırmasını desteklerken aynı anda Aslan'a sürecine bağlılığını da ortaya koydu. Rusya da benzer açıklamalar yaptı. Rusya ile Türkiye'nin ilişkilerinin bir harekat üzerinden sarsılmayacağını, sürece bağlı olduklarını söyledi. İran benzer açıklamalar yaptı. Artı Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında kriz boyunca arabuluculuk rolü de üstlendi. Evet. Eskalasyonu engelledi. Bu da bence Türkiye'nin pozisyonunu zayıflatmaktan ziyade Türkiye'nin elini taraflar nezdinde çok daha fazla güçlendirdi diye düşünüyorum.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un aynı zamanda şöyle bir talihsiz açıklaması daha olmuştu. Amerika'yı, Amerika Birleşik Devletleri'ni Suriye'de kalma konusunda biz ikna ettik demişti. Buna karşılık Amerika'da tekrar Macron'a gerekli cevabı vermişti.
Yani evet, orada çok mübalağalı bir açıklama. Amerika'nın siyasetine Macron'un bu bağlamda bir etki etme kapasitesi hiçbir şekilde yok. Fransa çok küçük bir aktör olmasına rağmen çok iddialı laflar kullanıyor Macron ve istihza konusu oluyor ne yazık ki.
Wall Street Journal gazetesinin şöyle bir haberi vardı. Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin çekilmesinin ardından Suriye'nin kuzeyinde bir Arap gücü kurmayı planlıyor şeklinde bir haber yapmış. Bu haber doğruysa eğer, Amerika Birleşik Devletleri'nin Arap gücü kurmasındaki amacı ne?
Yani evet, bu konuda uluslararası kamuoyunda daha fazla haberler çıkmaya başlandı. Bugün Suudi Arabistan'da bir açıklaması vardı. Yani evet, bir uluslararası koalisyon kurulacaksa bölgeye asker gönderebiliriz dedi. Şimdi Amerika'nın karşı karşıya kaldığı bir meydan okuma var. Bu da PKK üzerinden geniş bir alanı Fırat'ın doğusunda Membiçi'de içine alacak şekilde kontrol eder hale geldi. Rakka gibi, Deir ez-Zor gibi, Tel Abyad gibi, Rasul Ain gibi, Haseki gibi çok ciddi Arap nüfusunun olduğu bölgeler Kürt orijinli PKK üzerinden kontrol edilmeye çalışıyor. Bu da Amerika için sürdürülebilir bir proje değil. Bunun farkındalar. Artı bölgede yükselen işte İran'ın gücünü, rejimin gücünü, Rusya'yı nasıl dengeleyecekler? Bir tarafta da Türkiye var. Türkiye Afrin'i de terör elimin etti ve Membiç üzerinden Amerika'ya baskı yapmaya devam ediyor. Türkiye burada önemli bir partner olabilir ama Türkiye'de de PKK konusunda elbette anlaşamıyorlar. Şimdi bir şu arayış var. Hem finansal açıdan hem askeri açıdan Amerika'nın yükünü bölgede azaltacak bir denklem oluşturulabilir mi? Bunun için işte Körfez bloku, Mısır gibi ülkelerin belli sayıda bir askeri güç buraya sevk etmesi ve en azından Arap bölgelerin İran'a karşı da, rejime karşı da bir şekilde kullanılması. Buna yönelik bir çaba var. Bunun ne derece gerçekçi olacağını önümüzdeki günler gösterecek. Şimdi bir defa Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikler gibi ülkelerin ciddi orduları yok. Çok ciddi para harcayarak hava kuvvetleri ve yüksek teknoloji silahlar satın alabiliyorlar. Ama karada tutabilecekleri askeri varlıklar olmadığını Yemen'deki savaşta görüyoruz. Bu bölgeye genelde 3. dünya ülkelerinden asker getirir, kendi adlarına parayla savaştırıyorlar. Şimdi yine görüntü itibariyle böyle bir şey yapabilirler. Yani görüntü olarak Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, Mısır ordusu bölgede olur. Mısır gerçekten asker gönderebilir ama Suudlar ve Birleşik Arap Emirlikleri 3. ülkelerden oraya asker insan naklederek onlara kendi üniformalarını giydirip maddi imkan sağlayarak burada bir güç oluşturabilirler. Yani 7-8 bin kişilik bir asker güç orada oluşturduğu zaman gerçekten de rejimi ve İran'ı bölgede kısmen dengeleyebilir. Bunun PKK bölgelerine de etkisi olabilir. Yani Türkiye açısından da meseleye baktığımızda çeşitli fırsatlar yarattığı gibi riskleri var. Fırsatları nelerdir? Şu, Araplar orada bir Arap gücü gelirse bölgeye, Arapların konumu sahada bir anda değişecek ve güçlenecek. PKK'ya karşı bir Arap dalgasına bu dönüşebilir. Hı hı. İşte Tel Abyad'a, Hasekiye, Rasul Ayn'a kadar Deirizor ve Rakka'nın dışında Araplar tekrardan inisiyatifi alabilir ve PKK buranın dışarısına itilebilir.
Arap aşiretlerinin zaten PKK'ya karşı birleştiğinden bahsetmiştiniz.
Muhakkak yani burada PKK'ya yönelik ciddi bir milliyetçi tepki de var. Hı hı. Çünkü PKK Marksist-Leniniz bir örgüt olmakla birlikte işte Kürt milliyetçiliğini de bir şekilde Araplara dayatmaya çalışıyor. Şimdi buna karşı da Arap milliyetçiliği yükselişe geçti ve bir karşı hamle söz konusu olabilir. Bölgeye bu kadar çok dışarıdan asker getirecek olması Arap devletlerinden böyle bir etki oluşturabilir. Tabii bunun Türkiye açısından riskleri de var. Çünkü şu anda baktığımız zaman Türkiye'nin Suriye vizyonuna Körfez blokundaki ülkelerin özellikle de Mısır'ın tamamen karşı olduğunu görüyoruz. Türkiye işgalci olarak adeta Suriye'de atlediyorlar. Yine PKK ile Amerika'nın arabuluculuğunda bir anlaşmaya varırlarsa PKK'yı tekrardan Türkiye'ye doğru kullanma çabası içerisine girebilirler. Hı hı. Bu da Türkiye açısından ayrı bir risk oluşturuyor. Tüm bunların tabii hesaplanıp ona göre önleyici pozisyon almak gerekir diye düşünüyorum.
Peki son gelişmeleri göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye'nin Suriye'deki hedefleri nelerdir ve ne olmalıdır?
Yani Türkiye başından beri bu konuda istikrarlı. Temelde Suriye'nin geleceğini Suriye halkının karar vermesi gerektiğini düşünüyor. Devrimi destekledi. Diktatoryanın bir azınlık rejiminin yıkılması gerektiğini ortaya koydu. Bu ama iç savaşa dönüşünce de askeri olarak, siyasi olarak imkanlarıyla muhalefeti destekledi. Ama sonradan yeni gerçeklik oluşunca yani savaşa İran'ın, Rusya'nın dahil olması, batılı ülkelerin desteğini çekmesi, Türkiye'nin yalnızlaşması ve muhaliflerin askeri olarak artık rejimi deviremeyeceğini öngörüldüğü zaman savaşın artık sonlandırılacağı bir yeni denklem oluşturmak istedi. Bunun için de Astana sürecinin parçası oldu. Şu anda yapılmak istenen şey çatışmazlık bölgelerinin oluşturulması. Bunun üzerine bir ateşkes inşa edilmesi. Ateşkesin üzerine de siyasal bir çözüm. Siyasal çözümün de iki ayağı var. Birincisi bir anayasa oluşturmak. Bunun için Soçi'de önemli kararlar alındı. 150 kişilik bir liste oluşturuluyor. Demistura yine Birleşmiş Milletler adına teknik heyet buraya atayacak ve bir anayasa yazım süreci gidecek. Bunun üstüne ise bir serbest seçimlerin yapılabilmesi. Bu iki ayak birbiriyle çok önemli. Bunları yürütmeye çalışıyor. Türkiye şunu söylüyor. Esed rejimi ülkede ciddi katliamlara neden oldu. Kendi halkını hedef aldı. Özellikle Beşar Esed'in şahsında oluşmuş bir yapı var. Bunun Suriye'nin geleceğinde bir yeri olmaması gerekiyor. Evet, ülkedeki tüm etnik ve mezhebi azınlıkların ve yapıların temsil edileceği, yine mevcut Baas rejiminin de belli unsurların olacağı ama Esed'in şahsı ve yakın çevresinin yer almayacağı bir çözüm denklemi. Bunun da bu çözümün de bazı yapısal özelliklerin olması gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi toprak bütünlüğü, üniter bir Suriye'nin oluşması. Çünkü kuzeyinde özellikle kendisinin, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde bir federal bölge veya bir farklı devletçiğin oluşmasını asla temenni etmiyor. İkincisi ise işte demokratik teamüllere uygun ülkenin tüm çeşitliliğini barındıracak bir hükümetin oluşması gerektiğini düşünüyor. Aksi takdirde işte Irak deneyiminde de Suriye deneyiminde gördüğümüz gibi DAEŞ tarzı terör örgütlerinin devamlı üretecek bir sosyolojinin olduğunu görüyor. Dolayısıyla temel pozisyonu bu şekilde.
Bugün de programımızın sonuna geldik. Sayın Acun, değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek umuduyla hoşça kalın. Türkiye penceresinden.